Ayrım 4. İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Abdi İpekçi. Sayfa 35. Atatürk'ün özellikleri, görüşleri ve devrimler. Soru. Sizce Atatürk'ün kişiliğine özellik veren hususlar nelerdir? Atatürk'ün genç zabitliğinde bilmediğimiz, meydana çıkmamış vasıfları büyük vazifeler karşısında bulundukça kendini göstermiştir. Büyük hastaları vardır. Karar sahibidir, kararları açıktır. Ve bir defa karar verdikten sonra onu tatbik ettirmek için şahsiyeti çok tesirlidir. Mesela kumandanlıkta bu hassası bilhassa dikkati çeker. Muharebe meydanında yürütmek istediği muharebe şeklini, tertipleri en uzak yerde bulunan askere kadar duyurur, onun üzerinde kendi iradesini ve azmini behemahal sirayet ettirirdi. Bu bir kumandan için en büyük hasletlerden biridir. Askerlik vasıfları hakikaten yüksektir. Her millette, her devirde yüksek vasıfta kumandan sayılır. Siyasi vasıflarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu ikisi birleşince Atatürk'ün şahsiyeti müstesna bir ölçüye çıkmış oluyor. Siyasi vasıfları hakikaten çok yüksektir. Milli mücadelenin askeri safhada idaresi kadar siyasi idaresi de nazikti. Hatta daha nazikti denilebilir. Atatürk siyasi safhanın idaresinde de aynı derecede maharetli, daha maharetli olmuştur. Mesela benim kanaatimce milli mücadelenin bir millet meclisi kurularak onunla beraber yürütülmesi son derece güç fakat harikulade isabetli bir karar olmuştur. Padişah idaresi, saltanat idaresi, bütün tarihten gelen mekanizma, hayati bir mücadelede karşı tarafta bulunuyor. Bunun karşısında millet meclisi kurulabiliyor ve millet meclisinde ihtilalciler bir hükümet teşkil ederek mücadeleyi devam ettirebiliyorlar. Askeri sahada, idari sahada, iç ve dış siyaset sahasında bu harikulade bir buluştur. Emsali de hemen hemen yok gibidir. Zannediyorum anlattığım meziyetlerden sadece bir tanesi bir insanın hayatını dolduracak kuvvette ve ehemmiyettedir. Siyasi, iktisadi doktrinlere karşı tutumu. Soru. Atatürk'ün siyasi ve iktisadi doktrinler karşısında aldığı bir vaziyet, açık ve kesin bir görüşü var mıydı? Görüşlerinde meçhul bir yer yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin prensipleri Atatürk'ün düşünüşlerini gösteriyor. Başından itibaren özel teşebbüsü esas tutmuş ve ölünceye kadar bu prensibi tatbik etmiştir. Tabii hale göre tedbir almak ve tedbirler içinde her büyük devlet adamı gibi ölçüleri ihtiyaç nispetinde ayarlayabilmek başlıca meziyetlerindendir. Tatbiki mümkün olanları devre devre tatbik etmiştir. Soru. Atatürk'ün biz bize benzeriz sözünü sizce nasıl yorumlamak gerekir? Biz bize benzeriz sözünü ilmin, tarihin kabul ettiği büyük prensiplerin dışında bir manada tefsir etmek hatadır. Bundan olumlu olarak çıkarılacak mana şudur. İlmin, sağduyunun gösterdiği ana prensipleri kendi memleketimizin ihtiyacına göre adapte etmek. Atatürk, tatbik ettiği usullerde kendisine başka yerde yoktur, bu böyle tatbik edilmez. Kitapta böyle yazar, falan da böyle yapar. Diye nazari ne kadar itirazlar, cevaplar olursa, onları karşılamak için biz bize benzeriz diye ifade etmiştir. Atatürk, taklidi, kopyayı kabul etmezdi. İşte söylerlerdi, şu şöyledir, bu böyledir diye. O hepsini bildikten, gördükten sonra, zamanın meselelerini, milletin ihtiyaçlarını ilmin ışığında, nazariyatın gösterdiği prensiplerden haberdar olarak, kendi ihtiyaçlarımıza göre adapte etmeyi uygun bulurdu. Biz bize benzeriz sözünü, yaptığı şeylere karşılık, nedir bu yaptığın, özel teşebbüs müdür, devletçilik midir gibi sorulara, nazari bakımdan yapılan itirazlara cevaben, benzeyen tarafı var, benzemeyen tarafı var. Biz kendimiz yaparız, kendimize benzeriz manasında kısa bir şekilde izah etmek için söylemiştir. Aslında Atatürk ilmin, sağduyunun esas prensiplerinin daima rehber olduğu, kılavuz olduğu bir zihniyet taşımıştır. Komünizme karşı tutumu. Soru: Komünizme karşı aldığı vaziyet neydi? Bir ara Komünist Partisi'ni kurdurtması nasıl izah edilebilir? Dipnot: Bu konuda kitabın eklerinde Atatürk ve Komünizm bölümüne bakınız. Derler ki Komünist Partisi kurdurttu, bilmem ne yaptı. Bunları ben bilmem teferruatıyla. Yalnız Ruslarla münasebet tesis ederken, yani adamlarla konuşurken, iki tarafta müstevlilere karşı ihtilal halinde bulunan milletler edebiyatı yapmıştır. Tabii temasta bulunduğumuz, beraber muvazi olarak müstevlilere dış alemde mücadele ettiğimiz zamanlarda, birbirimizin idaresini kötüleyen bir tutum içinde ne içeride ne dışarıda olmamışızdır. Soru: Milli mücadeleden sonra? Milli mücadeleden sonraki safhada dışarıyla münasebeti yok. Kendi ihtiyacımıza göre kendi tedbirlerimizi tatbik etmişizdir. Rejimimizi, cumhuriyetimizi, kendi prensiplerimizi kabul etmeyen ideolojiler ne kıyafete bürünürse bürünsün, müsbet almamışsak karşısında bulunurduk. Nazizm ve faşizme karşı tutumu. Soru: Nazizm ve faşizm hareketleri konusundaki düşünceleri neydi? Atatürk, milli irade, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve Garp medeniyetinin usullerini tatbik etmek lazımdır kanaatlerinde samimiydi. Bunları memleketimizde bir an evvel tatbik edecek, usul olarak kuracak, yerleştirecek bir ortamı arzu ediyordu, takip ediyordu. Benim kanaatim budur. Kendi hayatında ne dereceye kadar tatbik edebildiyse etti, mabadını bize bırakıp gitti. Soru: Halk Partisi'nin halka yaklaşması ve egemenlik ulusundur sözünü samimiyetle gerçekleştirmesi hususunda, Halk Partisi'nin tatbikatının yetersiz kaldığı, halka inemediği özellikle o yıllardaki dönem için ileri sürülür. Belirli bir zümre meydana gelmiştir ve bunlar Halk Partisi adına hareket ederken halka inmeyip halkı ezmiştir. Halk Partisi o devirlerde hiçbir zaman halka inememiştir. Egemenlik ulusundur sözü söz olarak kalmıştır. Bu iddialar hakkındaki görüşünüz nedir? Prensipleri koyduk, tatbik etmeye başladık. Partileri çoğaltmak için o zaman yapılan teşebbüsler şiddetli tepkiler yarattı. Her şey altüst olacak, tehlikeli olacak diye bıraktık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. O zaman Halk Partisi halka inmemiştir, şöyledir, böyledir diye bir mevzu yoktu. Halka inmemiştir, yukarıda kalmıştır. Bütün bunlar çok partili hayata geçtikten sonra meydana çıktı. Şayana dikkat olan odur ki, tek parti zamanında halka inmemekle, istediklerini yapmakla itham edilmiş arkadaşlarımız, bizden ayrıldıktan sonra herhalde eksikliklerini çok iyi bildikleri için bu meseleyi geride kalanlar aleyhine, bizim aleyhimize istismar ettiler. Toprak meselesine dokunmadık. Soru: Atatürk zamanında toprak reformu gibi, ağaların tahakkümü gibi problemler üzerinde durulmamış mıdır? Hepsinin üzerinde nazari olarak durduk. Ama işte yapılan işin derecesini, hududunu biliyorsunuz. Soru: O devirlerde arzu edilen bir toprak reformu bugünden daha kolay gerçekleştirilemez miydi? Belli değil. Soru: Neden? Biz buna dokunmadık. Dokunulduktan sonra anlaşılır böyle şeyler. Soru: Atatürk'ün ordu ve politika konusundaki görüşleri nelerdi? Oldum olası daha İttihat ve Terakki zamanında, İttihat ve Terakki Partisi ile aramızda beliren ilk mesele budur. Ordunun siyasetten ayrılması. Yani orduda subay olacak, aynı zamanda bir siyasi partinin azası olarak çalışacak, bu olmaz dedik biz. Atatürk bu fikirdeydi, ben o fikirdeydim, Karabekir o fikirdeydi. Bunun mücadelesini yapıyorduk. İttihat ve Terakki'nin, hükümetin başında bulunanlarsa, ordunun politikadan ayrılmasına imkan görmüyorlardı. Milli mücadele ordu ihtilalidir. Soru: Siz de ordudayken politikanın içinde olmadınız mı? yani milli mücadelede. Bunu tabii karşılamak lazım. Milli mücadele esasen bir ordu ihtilaliydi. O gözle de görülebilir. Böyle olunca ne yapacaktık? Düşman istila etmiş, ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Ordu var, ordunun muharebe etmesi lazım. O zaman ordu kumandanlarının milletvekili olması tabii geliyordu bize. Ama muharebe bitince bunun mahzuru meydana çıktı. Mecliste bulunacak, elinde de ordusu olacak. Nasıl olacak bu? Aramızda ihtilaflar olunca bu durum tehlikeli neticeler yaratabilecekti. Olmaz dedik ve hepimiz askeri vazifelerimizden ayrıldık. Soru: O zaman kolay olmuş muydu ordunun siyasetten ayrılması? Kolay olmuştu. Biz çekildik ve mecliste bulunanları çektik. Kolay yaptık. Medreseler meselesi ve irtica. Soru: Atatürk medreseleri kaldırırken imamların, hocaların toplum üzerinde menfi gördüğü etkilerini önlemek isterken bunların yerine boşluğu dolduracak bir şey koymayı düşünmemiş miydi? Medreseler meselesi yalnız din meselesi değildir. Medreseler tarihten bilimin en yüksek derecelerinin müessesesi olarak geliyor. Böyleydi. Nizam-ı Cedid'den sonra medreselerin yanında diğer kültür müesseseleri yavaş yavaş kurulmaya başlandı. Medreseler bugünün ihtiyacına artık kifayet etmez bir mahiyet gösterdikten sonra eski otoritelerini muhafaza etmek için musir olduklarında artık faaliyetlerinin durması icap ediyordu. Bunun üzerine tevhid-i tedrisat yapıldı. Yeni kurulacak usul, birleştirilen öğretim müesseselerinin kurulması, genişletilmesi, ilerletilmesi, mümkün olduğu kadar çoğaltılmasıydı. Yani medreselerden doğacak boşluğun bu suretle doldurulması düşünülmüştür. Soru: Bugün için en tehlikeli meselenin yine irtica olduğunu söylersiniz. Bugün maziye baktığınızda bu tehlikenin hala halledilememiş olduğunu gördüğünüz vakit, zamanında eksik kalmış tedbirler alındığını düşünüyor musunuz? Eksik kalmış tedbir yok. Bunlar memleketin anlayışının ve aydınlarında uyanıklığın ve ilerlemiş olmanın tesiriyle hallolunacak meseleler. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu iki tabaka ile idare olunuyordu. Böyle gelişti, büyüdü ve sonuna kadar geldi. İlmiye sınıfı ve askeriye sınıfı. Başka sınıf yok kültür sınıfı olarak. Kültür daha çok bu iki sınıf içinde. Kültürlü insanın çoğu ilmiye sınıfından. Askerler kısmen oradan geçiyorlar, kısmen de okumasına lüzum yok. Ama devleti bunlar idare ediyorlar. Onların dışında bir sivil sınıf yok. Sivil sınıf ileri asırların, son asırların bir icadı. Sivil sınıf icat olunduğu günden itibaren kültür sınıfları arasında rekabet başladı. Bu rekabet ilmiye sınıfıyla yeni kültür ve öğretim müesseseleri arasındaydı. İlmiye sınıfının temeli aynı zamanda dine istinad ettiği için bu mücadele esnasında ilmiye sınıfı memleket üzerindeki idare kontrolünü, idare otoritesini daima dine dayanarak muhafaza etmek, yürütmek ve tesir ettirmek istemiştir. Tarihten gelen itiyat bu. Laiklikle din tamamıyla siyasetten ayrılsın prensipleri yeni bir fikirdir. Bu fikri bizde de kabul etmekten başka çare yoktur. Ama tatbik ettikten sonra siyaset adamları nereden, hangi kültürden gelirse gelsin, siyasi bir silah olarak tesirli bir unsur olan din faktörünü ilim namı altında, siyaset namı altında cemiyetin nizamı meselesi şeklinde kullanmışlardır, kullanmak istemişlerdir. Mesele bu. Din vaktiyle siyasi sahada her işe karışan bir şekilde kullanılıyordu. Şeriat bir itikat meselesi değil, aynı zamanda bir hükümet meselesidir, hükümet tarzıdır, ayrı bir hukuk meselesidir. Bunun bir silah olarak taraftarları vardır ve bunun siyasette silah olarak kullanılması vardır. Bu münakaşa devam ediyor. Alışıldıkça din siyasetten ayrı olarak siyasete hiç karışmadan muhterem bir halde yaşayabilir. Siyaset büsbütün başka dünya meseleleriyle anlaşılır. Bu zihniyet olduğu nispette güçlükler hallolunacaktır. Soru: Bu meselenin tek parti devrinde kökünden halledilmesi mümkün değil miydi? Zamanla hallolunacaktır. Esasen böyle bir mesele o zaman istismar olunmuyordu ki mukabil tedbir alınsın. İstismar olunmasına imkan yoktu. Soru: serbest fırka denemesi bu meseleyi ortaya çıkarmamış mıydı? Dinin istismar edilebileceğini ve bu istismarın etkili olabileceğini göstermemiş miydi? Evet, ama serbest fırka kapanıp herkes kabuğuna çekildikten sonra herhangi bir tedbire ihtiyaç görülmemişti. Atanın en önemli devrimleri. Atatürk yeni harfler meselesinde hepimizden daha evvel karar sahibi olmuş görünüyordu. Ben bu işin başında çok tereddüt gösterdim. Daha önce Enver Paşa'nın yaptığı teşebbüs gibi başarısızlıkla sonuçlanmasından korkuyordum. Rahmetli Enver Paşa bu işi 1. Cihan Harbi'nin patlamak üzere olduğu günlerde tecrübe etmişti. Eski harflerle sesli harfleri daha çok kullanmak ve bitişik yerini ayrı yazmak suretiyle bir harf devrimi yapmak istemişti. Tatbike böyle başlamıştı. İki grupta yürütülüyordu. Biri hükümetin istediği emirlerde yeni harflerin kullanılması, ikincisi de yazılan şeyin okunup anlaşılarak iş ve ihtiyaç ne yapılmasını istiyorsa onun yapılmasını temin etmek gibi iki vasıta ile yapılıyordu. Bir resmi yazı, bir de ona eklenerek işi yürütmek için bildiğimiz tedbir. Harp çıkınca bu iş yürümez hale geldi, kaldırıldı. Harf devrimi mevzu bahis edildiği zaman bu tecrübeyi bildiğim için başında mukavemet etmiştim. Atatürk'ün bu tezi ortaya atmasıyla ilan edip tatbike geçmesi arasında 1,5 sene devam etmiştir. O zaman aramızda olan ciddi münakaşada ben ilan edeceğiz fakat eskisine alışmış olanlar bir yeni zahmete, bir yeni sisteme katlanmayacaklar. Hiçbiriniz tatbik etmeyeceksiniz. Kudret sahipleri yine bildikleri gibi eski harflerle yazacaklar, çizecekler diyordum. İki harf ile canımız çıkacak. Bir harf ile doğru dürüst okutamıyoruz milleti. Şimdi iki harf ile bir şey yapamayacağız diyordum. Ondan sonra aramızda olan münakaşalarda bana herkes teminat verdi. Yapacağız, edeceğiz diye. Ondan sonra başladı. Zannederim o bizim nesilden bugüne yetişmiş olanlar varsa gene yalnız kaldıkları zaman eski harfleri kullanmakta devam ederler. Fakat harf inkılabı Atatürk inkılaplarının en ilerisinde olanıdır. İnkılaplarda benim kanaatimce en ileri iki tanesi vardır. Biri harf inkılabıdır, biri de kadınların cemiyete girmesi, kadın hürriyetidir. Bu ikisini en ileride görürüm ben. Harf inkılabı yalnız milleti okuyup yazdırır hale getirmek için vasıta kolaylığı değildir. Aynı zamanda kültür istikametidir. En mühim olan yeri orasıdır. Bunun için tesirleri iyi olmuştur ve neticeleri daha büyük olacaktır. Kadın inkılabı da böyledir. Milletin yarısı kudretini, cevherini gösteremez, işletemez, kapalı bir haldeydi. Eşit haklarla erkekler gibi gerek aile içinde, gerek cemiyet içinde kendi vazifelerini almayı öğrenmişler, alışmışlar ve neticelerini göstermişlerdir. Bu iki inkılabın diğer inkılaptan farkları şuradadır. Bunların yerleşmesi zaman meselesidir. Zamanla bu inkılaplar devrinde yetişmiş olan kimselerin çokluğu nispetinde temelli olurlar. Şimdi 1928'den hesaplarsak, 39 senedir harf inkılabı bir daha sökülmez hale gelmiştir. Ve böyle olmasıyla bugünkü kültür istikametiyle ileri, medeni ve bu asrın istediklerini yapabilmek için bazı vasıtaları, anahtarları elde etmiş millet olarak büyük başarı sayılır, teminat olur. Bugün bütün bu geçmiş zamanın olumlu, temelli hatıraları gözümün önünde parlak bir surette yaşadığı gibi doğan meseleleri, henüz hallolunmayan meseleleri de düşünüyorum. Aşırı akımlar, bilhassa milli hayatı, kültür hayatını, cemiyet hayatını geri götürmeye sebep olacak aşırı sağ ceryanlar canlı bir halde meydana çıkmış durumdadır. Ama bunların da siyasi huzur içinde normal yollardan ve usullerden düzeltilebilmesi idealimiz olmalıdır. millette bunu yapacak yetişmiş insanlar, unsurlar ve temelleşmiş arzular vardır. Gelecek günleri ümitle gözlemek haklı bir dilek olabilir. Bilanço. Cumhuriyet hayatını gözden geçirdiğim zaman aldığımız mesafeleri ve daha hallolunması lazım gelen meseleleri gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum. Aldığımız mesafeler çok ehemmiyetlidir. Cumhuriyetin ilan edildiği günü düşünüyorum. O gün rejim kabul olunmuş, toplar atılmış, devlet yeni esaslara göre bütün düzeniyle, şartlarıyla kurulmuştu. Bu hale geldikten sonra bir an için meselenin kökünden ve kesin olarak halledildiğini zannetmiştim. Fakat ertesi gününden itibaren kurulan düzenin, verilmiş kararların, milletin şuurunda yerleşmesi lazım geldiği ihtiyacını hissetmeye başlamıştık. Beni çok partili hayata sevk eden sebeplerden birisi de, yapılan icraatın, cumhuriyetin ne dereceye kadar memlekete mal olduğunu tecrübe etmek ihtiyacıydı. Aklımız başımızda, dermanımız yerinde, gücümüz, kuvvetimiz mevcutken, müesseselerin yerleşmiş olduklarını ciddi olarak keşfetmek, bilmek bizim için lüzumludur kanaatindeydim. Bu ancak çok partili rejime, serbest hayata girdikten sonra belli olabilirdi. Bunun için Atatürk zamanında tecrübeler yaptık, ondan sonra yaptık. 1945'ten önce yapılan tecrübe, Terakkiperver Fırkası gibi, hadiselerin zuhuruyla kendiliğinden çıkan teşebbüs dışında serbest fırka ile olmuştur. Serbest fırka teşebbüsü, Atatürk'ün de vakit vakit inkılap meselelerinin hallolunduğu ve yerleştiği fikrini taşıdığını ve bunun muvaffakiyetle serbest bir imtihana arz olunabileceği, arz olunması lazım geldiği kanaatine vardığını gösterir. Serbest fırka tamamıyla bu düşüncenin mahsulüdür. İkinci devir 1945'te, 1946'da yapılan teşebbüsle başlamıştır. Şimdi o günden bu yana 21 sene geçiyor. Bu serbest geçen zaman, inkılapların ve cumhuriyetin millet içinde iyice tutunmuş, gökleşmiş bir mevki olduğunu meydana çıkarmıştır. Evvelce pek iyimser olduğumuz zamanlarda her mesele hallolunmuştur zannediyorduk. Her meselenin hallolunmadığı anlaşılmıştır. Ama bütün bu işler köklü değildir. Tarihten gelen ceryanlar serbest kalırsa, bütün bu sonradan meydana çıkan usulleri, fikirleri kolaylıkla silip süpüreceklerdir. İddiasının da doğru olmadığı kesin olarak anlaşılmıştır. Bir bakıma cumhuriyet, milletin her tabakasında gün ışığı olarak yerleşmiştir. Köklüdür. Sahipleri çoktur. Yeni yetişen nesiller cumhuriyeti ve inkılabı hazmetmek, benimsemek ve savunmak hususunda şuur altına girmiş, kendiliğinden halledile gelen bir şevkle fikirlerinin sahibidir. Bu bana huzur veren tarafı. Nihayet bizim de bundan memnun olmamız lazım gelen tarafı. Şimdiye kadar muvaffak olduğumuz şeyler var, muvaffak olamadığımız, geri kaldığımız şeyler var. Mesela kültür alanında 44 sene zarfında yapabildiğimizden çok daha ileri gidebilirdik, gitmeliydik. Bunun hicranını ben daima çekerim. Soru: Sizce bu alanda neden gereken başarı sağlanamamıştır? Bunun teferruatına girmenin faydası yok. Ben bunun en radikal usullerine kadar teşebbüs ettim. Devam ettirmek mümkün olmadı. Bunlar demokrasiyle yürütülmesi güç olan şeylerdir. İktidar değişikliği devam ettikçe telakki değişiyor ve devamlı bir usul bulmak mümkün olmuyor. Bu çok partili hayatın bize getirdiği güçlüklerden, yani bir rejim kendine mahsus kolaylıkları ve güçlükleri olmadan gelmez ve girmez. Şimdi yine rejim üzerinde uzun meselelerimiz var. Bunlar kısmen temelden geliyor. Yani tarih zamanından gelen hadiseler. Bir de cemiyet hayatında yeni çıkan fikirler ve meseleler var. Milletin yaşayışı usullerinin kâfi gelmesi, gelmemesi bakımından yeni vaziyetler karşısında kalıyoruz. Bu yeni vaziyetler karşısında kaldığımız zaman, eski ecdadımızın alıştığı usullerde değişiklik yapılmasaydı, çareler daha iyi bulunacaktı gibi çok eski, maziye hasret çeken zihniyetler tesirini göstermeye çalışıyor. Anlaşılıyor ki Türk milletinin asırlarca geride tutulmasında, Garp milletlerinin hayatını iyi, aydınlık istikamete sevk eden, Rönesans şeklindeki devrelerden, bizim milletimizin geçmemiş olması yüzünden, tutucu ve alıkoyucu tesirler daha çok yaşamıştır. Bunların zararını çok görmüşüzdür. Bunlar fırsat buldukça kendilerini yine gösteriyorlar. Günün meselelerini yeni fikirler, devletin yeni usulleri, nizamları ile halletmekte güçlük çektikçe, çareyi onlar içinde aramak yerine mazi usullerinde aramaya çalışıyorlar. İrtica dediğimiz hareketler, düşünceler, fikirler bunlar. Şimdi insana 50-60 seneden beri memleket içinde görülen irtica hareketleri ve akımlarının en cesaretli, en iddialı günlerinde bulunuyoruz gibi bir vehim geliyor. Derler ki aşırı ceryanlarla uğraşıyoruz. Ama aşırı ceryanlar bir tek istikamette değil, sadece sağda değildir, aşırı sol da bu kadar tehlikelidir. Aşırı sol akımların aşırı sağ akımlar kadar tehlikeli olduğu ihtimal dahilindedir. Milletin iktisadi veya siyasi bünyesi yerleştikçe, kuvvetlendikçe, yeni meseleler çıktığı vakit o idare içinde, o fikirler düzeninde çare bulmak esas sayılır. Temel sağlam değilse, o zaman mevcut usuller kâfi gelmez, başka usuller arayalım diye, aşırı sağdan usuller teklif ederler, aşırı soldan bir takım heveslere kapılırlar. Her ikisine karşı milletin tabii hayatını, huzurunu korumak lazım. İleride olan tehlike aşırı sağdadır. Görüşüm budur. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.